Ayrım 25, Son Yüzleşme, Liza Gardner, sayfa 319. Olay yerine ilk giren Didi oldu. Copley meydanındaki yoğun trafik nedeniyle adli tıp ekibi cesedi olay yerinden kaldırmıştı. Neil ortalarda görünmüyordu. Belki de cesetle birlikte o da morga gitmişti. Phil'e bu gece için izin vermişti. Bu da işin tüm yükünün Oğ ve kendisine kaldığının işaretiydi. O olay yerine daha önceden incelediğinden Didi de elinden geldiğince ona yetişmeye çalıştı. Olay yeri şeridinin içine giren Didi çömelip cesedin arkasında bıraktığı ize baktı. Beyaz çizgilerin üzerine yağan kar onun bir kar meleği gibi görünmesine sebep oluyordu. Kurban uzun boyluydu. Uzun bacakları birbirinden uzakta ve tek kolunu açmış şekilde bulunmuştu. Didi sağ kolunun şeklini görememişti. Kurban belki de onu göğsünün üzerine koymuştu. Belki de katil onu ateş ederken gözlerini kapamak için yüzüne kaldırmıştı. Pedofil olsun olmasın bu sahne kurbanın bu denli soğukkanlılıkla öldürülmüş olması Didi'yi rahatsız etmişti. Hemen arkasında durup mini elbisesi ve botları içinde titreyen dedektif O'ya kaç yaşında diye sordu. Kurban adının Barry olduğunu söylemiş, dediğine göre 16 yaşındaymış. Ve başka bir çocuğu kendine hedef olarak seçmiş öyle mi? 7 yaşında bir erkek çocuğu, görünen o ki bir oyun sitesinde tanışmışlar, Boston Halk Kütüphanesi'nde buluşmak için de sözleşmişler, sonra çocuğu bir şekilde dışarı çıkarmış. Didi başını iki yana salladı. Oh, sapıkların yaşının giderek düştüğünü daha önce söylemiş olsa da 16 yaşı kabullenmek hiç de kolay değildi. Cesedin kimliği tam olarak belirlenmiş mi? Üniformalı polisler şu anda bölgeyi inceliyorlar. Kurban yürüyerek gelmiş. Bu yüzden belki etrafta gören birileri olmuştur. Didi kendi kendine söyleniyordu. Şöyle bir kapı konuşması düşünsene. Öncelikle üzülerek söylememiz gerekir ki oğlunuz öldü. İkinci olarak muhtemelen başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunurken öldürüldü. Kahretsin. Dedektif O cevap vermedi. Belki o da aynı hisleri paylaşıyordu. Didi etrafına bakarak o halde büyük çocuk küçük çocuğu buraya kadar getirdi dedi. Yerli kuruluşlara hizmet veren bir bölgenin çöp konteynerlarının yanındaydılar. Ana caddeden uzakta pis kokulu bir yerdi ama bütünüyle de ıssız bir yer olduğu söylenemezdi. Sokağın bir ucu yan caddeye çıkıyordu. Kaldı ki personelin sürekli çöp dökmek için dışarı çıktıkları bir işletmenin metal arka kapısının da hemen önündeydiler. Didi sesli düşünerek acaba bu bölgeyi daha önceden kolaçan etmiş miydi dedi. Buranın trafik yoğunluğunu görüp güvenli olduğuna karar vermiş olmalı. Ya da belki de senin de dediğin gibi sadece fırsatı yakaladığında ortaya çıkan anlık bir dürtüydü. 7 yaşındaki çocuk peşine düşünce büyük olan neler yapabileceğini denemek istedi belki de. Dedektif O omuzlarını silkti. Şimdi artık sapık öldüğüne göre bu sorulara cevap vermenin imkanı yoktu. Kadın ortaya çıktığında 16 yaşındaki oğlumuz kendini hemen ele vermiş dedi. Kurban kadını tanımıyormuş ve peşlerinden geldiğini fark etmemiş. Ama kadın çocuğu tanıyor gibiymiş, onu izlediğini ima etmiş. Kendini aynı sitede oyun oynayan başka biri olarak tanıtmış. Didi kaşlarını çatarak ayağa kalktı. Gerçekten mi? Yani kullanıcılardan biri çocukları hedef alırken bir diğeri sapığı hedef alıyor. Her ikisi de kurbanlarını gerçek hayatta bulabiliyor öyle mi? Ama nasıl? Bunun hayli zor olması gerekmez mi? 16 yaşında olan muhtemelen kendi kurbanını Red Sox hayranı olması gerçeğine dayanarak seçti. 16 yaşındaki çocuk diğerinin Boston'da yaşadığından emin olduğunda ona bir e-posta gönderdi ve kütüphaneye davet etti. Kütüphanede kamuya açık bir alan olduğundan diğer çocuğa gayet zararsız göründü. Yani onu tuzağa düşürdü. Kesinlikle. Bizim Fem Nikita'mıza gelince, omuzlarını silkti. Onun elinde pek çok araç var. Şahsen ben ilk olarak ziyaret ettiği diğer siteleri de bulmak için hedefin adını Spokeo'da aratacağım. Barry'nin 16 yaşında olduğunu düşünürsek, karşımıza ilk çıkacak site muhtemelen Facebook olacak. Bu nedenle orayı da ziyaret edecek, resmine bakıp arkadaşlarını, hobilerini, ilgilerini araştıracağım. Dahası Facebook'un gittiğin yerlerin ismini sayfanda otomatik olarak güncelleyen bir özelliği var. Yani Barry, Boston Kütüphanesi'nden bir şeyler paylaştığında nerede olduğu otomatikman görünüyor. Bu sayede La Femme Nikita, Barry'nin neler yaptığını da, bu gece Boston Halk Kütüphanesi'nde olduğunu da öğrenebilir. Akıllı telefonu olduğunu da varsayarsak, dizüstü bilgisayar taşımasına bile gerek yok. Bir elinde akıllı telefonu, diğerinde silahıyla dolaşıp Barry'nin ona tam olarak nerede olduğunu ve ne yaptığını söylemesini beklemiş olabilir. Yani takipçiliğin tadını çıkarmış diyebilirim. Didi gözlerini ölen çocuğun yerdeki karlı gölgesine dikip başını iki yana salladı. Ama 16 yaşındaki çocuğun kurbanını bir oyun sitesinde bulduğunu söylemiştin. Phil ile birlikte daha önceden bahsettiğiniz sohbet odasında değil. Sohbet odası değil, athleteanimals.com bütünüyle tüzel bir çocuk sitesi. Muhtemelen ilk iki pedofilimiz de aynı sitede geziniyorlardı. O halde aradaki bağ bu site sohbet odası değil. Ya da tüm bu ihtimaller olası. Pedofil topluluğu o kadar geniş bir topluluk değildir. İnternetteki pek çok farklı sitede yollarının kesişmiş olması akla çok da aykırı gelmiyor. Didi bunu kabul edebilirdi. Sırtını dikleştirip aklındaki senaryoyu bir kez daha gözden geçirdi. 16 yaşında bir çocuk 7 yaşındaki başka bir çocuğu hedef alıyor. Onu dar ve karanlık bir sokağa sokuyor. Sonra bu kadın ortaya çıkıyor. Sonrasında ne oldu? 7 yaşındaki görgü tanığımızın ifadesine göre kadının elinde çoktan 22'lik tabancası vardı. Küçük çocuğu es geçip doğrudan Barry'e yöneldi. Tabii bu sırada Barry çoktan pantolonunu indirmiş ve penisini eline almıştı ki bu da onu alenen bir hedef haline getiriyordu. Kadın ne demiş? Çok konuşmamış. Büyük çocuğun internet rumuzunun pembe kaniş olduğunu doğrulatmış. 16 yaşında bir erkek çocuğunun rumuzu pembe kaniş mi? İnternete hoş geldin. Bu arada bu stratejinin işe yaradığını söylemeliyim. 7 yaşındaki çocuk onunla görüşmeyi kabul etti. Çünkü bir kızla buluşacağını sanıyordu. Bir kızdan kim korkar ki? Didi kahretsin dedi. Katil daha sonra kendini sitenin başka bir kullanıcısı olan kasklı su aygırı olarak tanıttı. Genç adam kendini savunmaya çalışıp daha çocuk olduğunu ve değişebileceğini söyledi. Didi yerdeki kardan meleğe baktı. Anlaşılan o ki bu sözler hiçbir işe yaramamış. Ama yine de canı sıkılmıştı. 16 yaşında göz kırpmadan öldürülen genç bir çocuk. Ya gerçekten değişseydi? Mahkemeler muhtemelen onu bir yetişkin gibi yargılamayacaklardı. Ama başka biri bunu yapmıştı. Onu yargılamış sonra da birkaç dakika içinde infaz etmişti. Kadın çocuğa çok yaramaz biri olduğunu söylemiş. Ona cesur olmasını söyleyip sonra da vurmuş. Aynen böyle mi olmuş? Aynen böyle olmuş. Küçük tanığımız genç ve travma geçirmiş olsa da tüm bu olanların ancak 3 dakika kadar sürdüğünü söylüyor. Cesur ol dedim. Peki bir not bulunmuş mu diye sordu Didi. Günü geldiğinde herkes ölecek gibi. Kurbanın kabanının iç cebine bırakılmış. Muhtemelen önceden yazılmış. Çünkü tanığın dediğine göre o anda yazacak vakti olmamış. Bir ara kadının cesedin üzerine eğildiğini görmüş. Muhtemelen o zaman kağıdı cebine koymuş olmalı. O halde kesinlikle aynı katilden bahsediyoruz. Oyununu daha incelikle oynamaya başladı. Şimdi artık yalnızca pedofilleri öldürmekle kalmıyor, kurbanlarını da kurtarıyor. Eminim ki kendince harika bir gece geçiriyordur. Genç çocuğu öldürdükten sonra ne olmuş? Katil kendini görgü tanığına tanıtmış ve ona endişelenmemesini söyleyip uzaklaşmış. Didi tek kaşını havaya kaldırmış, ne taraftan gitmiş? Soldan, ama küçük çocuk onu takip etmemiş, bir dakika daha orada kalıp yeniden kütüphaneye koşmuş. Annesi de o sırada oğlunu bulamadığını söyleyerek yetkililere haber vermiş. Polise haber vermek üzerelermiş ki küçük çocuk çıka gelmiş. Küçük çocuğun heyecanıyla annesi de telaşlanmış. Neler olduğunu anlamaları 5-10 dakikalarını almış. Sonra üniformalı polisler hemen bölgeye sevk edilmişler ve kadının eşkalini bulmaya çalışmışlar ama sonuca ulaşamamışlar. Didi bu duruma hiç şaşırmamıştı. Boston'da herkes bir anda gözden kaybolabilirdi. Zaten Charlene Grant de bu sebeple buraya taşınmış olmalıydı. Didi bir süre bu ihtimali düşündü. Tacizcinin 16 yaşında olması onu şaşırtmış olmalı. Bir an durup daha çok soru sormalı, başka bir şeyler yapmalıydı ama öyle olmadı. Bu durumda senin teorin geçerli gibi duruyor. Yani avını uzun zamandır takip ediyordu. Belki Facebook sayfasını ziyaret ediyor, hatta belki de bizzat başka durumlarda takip ediyordu. Ne yaşına ne de yaptıklarına şaşırmış gibi görünüyor, her ikisini de bekliyormuş gibi davranmış. Önceden tasarlama dedi o, planlama, strateji. Zeki, bilgisayar konusunda tam bir uzman, sabırlı. O katillerinin profiline bir eklemede daha bulunarak kontrollü dedi. 16 yaşında bir çocuğu vurup sonra da yoluna devam etti. Ne başka bir şey yapmış ne de görgü tanığıyla meşgul olmuş. Sadece gelmiş, işini yapmış ve gitmiş. Tanık şu an nerede? Annesiyle birlikte ekip arabalarından birinde, merkezde onu karşılaması için bir adli tıp çocuk psikoloğu ayarlamaya çalışıyoruz. Konuşabiliyor mu? O omuzlarını silkti. Onu en son gördüğümde annesine yapışmış, tek kelime etmiyordu. Yine de şansımı bir denemek isterim. O bir an duraksadı. Didi de ona baktı. Ne var? Çocuklar konusunda deneyimin var mı? Daha önce 4 yaşında bir çocuğun baş tanık olduğu bir dosya yürütmüştüm. Bak, benden daha büyük ve zeki olabilirsin ama diyerek söze başladı. Ben bir cinsel suçlar dedektifiyim ve maalesef dosyalarının çoğunda sorgulamam gereken kişiler çocuklar. İnan bana, bu şansı berbat etmene izin veremem. Eğer burada tanığı yanlış yönlendirecek olursam bu böyle sürüp gidecek. Sonra tüm sorgulama çuvallayacak ve biz de baş faile ulaşamayacağız. Charlie'in nokta nokta Grant, aklını kullan. O halde ben de aptalca sorular sormam. O halen durumdan memnun değildi ama yine de arkasını dönüp tepesindeki ışıkları yanan polis arabasına yöneldi. Küçük çocuk ve annesi ilk polis arabasının arka koltuğunda büzüşmüş oturuyorlardı. Kapı açıktı. Muhtemelen bu sayede kendilerini hapis gibi hissetmekten kurtuluyorlardı. Ama bu aynı zamanda dondurucu soğuğun içeri girmesine sebep oluyor, ikisini de üşütüyordu. Annenin elindeki karton bardakla dumanı tüten bir içecek vardı. Büyük ihtimalle kahveydi. Bardağı sanki sadece sıcaklığı değiştirsin diye elinde tutuyor gibiydi. Yaklaştıklarında küçük çocuk başını kaldırmamıştı. Annesine sokulmuş tüm bedeni birkaç beden büyük siyah bir kabanın, berenin, atkının ve eldivenlerin altında neredeyse kaybolup gitmişti. Didi'nin gözlerine bir an koyu renk gözler, soluk ve sıska bir yüz takıldıysa da çocuk hemen başını diğer tarafa çevirmişti. Anne sol kolunu oğluna sarmıştı. O da solgun yüzü ve bitkin ifadesiyle tıpkı oğlu gibi görünüyordu. Ama çenesi kilitli, dudakları güçlü bir çizgiyle gergindi. Didi kendini tanıtıp, ''Dedektif Çavuş Didi Warren'' dedi. Dedektif O ile çoktan tanışmış gibilerdi. Jennifer Germain, kadın başını salladıysa da tokalaşmak için uzatacağı boş bir eli yoktu. Hafifçe oğluna dokunmuştu ama çocuk başını kaldırmamıştı. ''Bu da oğlum Jess'' dedi bir süre sonra. ''Didi nasıl gidiyor Jess?'' diye sordu. Küçük çocuk cevap vermedi. Didi gayet doğal diyerek ona hak verdi. ''Benim de en güzel gecem diyemem.'' Jess hafifçe dönüp bitkin bir ifadeyle Didi'ye baktı. ''Bu gece annemle yemek yemem gerekiyordu. Ta Florida'dan beni görmeye geldi. Ama ben çıkmak zorunda kaldım. Benden hiç memnun değil. Annemin benden memnun olmaması hiç güzel bir duygu değil.'' Jess'in alt dudağı titremeye başlamıştı. Didi ama beni anladığını biliyorum diyerek devam etti. Annelerin de en güzel yanı bu zaten. Bizi hep severler öyle değil mi? Jess belki ağlamaktan belki de öncesinde bağırmaktan kısık ve çatlak bir sesle ''Özür dilerim'' dedi. Didi konuşmaya devam ederek ''Neden özür diliyorsun?'' diye sordu. ''Kötü bir çocuk oldum.'' ''Neden öyle söylüyorsun?'' Açık uçlu sorular da bunlar. Çocuklar ancak böyle sorularla konuşturulabilirlerdi. Onlara bir şey ima edemez, yönlendiremezdiniz. Tek yapacağınız açık uçlu sorular sormak olmalıydı. ''Yabancı tehlike, yabancılarla internette konuşma, onlarla buluşma, onlarla gitme, annem demişti. Özür dilerim anneciğim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim.'' Küçük çocuk ağlamaya başladı, annesi saçlarını okşadı. Sonra başını başına dayayıp onu yatıştırmak için kulağına bir şeyler fısıldadı. Didi bu gece kütüphaneye geri döndüğün için teşekkürler dedi. Çocuk bakışlarını hafifçe yukarı kaldırmıştı. Çok hızlı düşünmüşsün. Şehrin caddelerinde yolunu bulmak zorunda kalmışsın ki ben bile bu şehirde bunu yapmakta zorlanıyorum. Ama sen başarmışsın. Anneni bulup polise haber vermişsin. Çok cesurca bir hareket bu. Daha önce şehirde hiç yalnız dolaşmış mıydın Jess? Çocuk başını hayır anlamında salladı. O zaman aferin sana, sakin davrandın. Eminim ki annen de seninle gurur duymuştur. Jennifer oğlunun başının üzerinden onu onaylarcasına başını salladı. Şimdi benim için de cesur olmanı istiyorum Jess. Sadece bir süre daha, anlaştık mı? Sadece sakin ol, annene sarıl ve benim için birkaç şeyi düşün, olur mu? Küçük çocuk başını belli belirsiz sallayarak onayladı. Bu gece burada neler oldu bize anlatır mısın Jess? Anladığın kadarıyla, acele etmeden. Jess hemen konuşmaya başlamadı. Annesi yeniden eğilip oğluna sarıldı. Didi annenin oğluna tüm dünyaya karşı sadece Jenny ve Jess diye fısıldadığını duydu. Unutma Jenny ve Jess tüm dünyaya karşı. Elimi tut, bunu başarabiliriz. Küçük çocuk annesinin elini tutup konuşmaya başladı. Oldukça açık sözlü bir şekilde anlattı hikayeyi. Barry adındaki 16 yaşındaki bir genç öğleden sonralarını Pembe Kaniş adıyla oyunlar oynayarak geçiriyordu. Puanlar toplayıp dikkat çekiyordu. Diğer oyunculara arkadaşlık ve yardım öneren e-postalar gönderiyordu. Jess bu yemi yutmuştu. Bir kanişten korkmaması gerektiğini düşünmüştü. Kaldı ki halk kütüphanesinde bir kızla buluşmanın ne zararı olabilirdi ki? Ama işte Jess en sonunda kendini karanlık bir arka sokakta kaçamayacak kadar korkmuş, bağıramayacak kadar şaşkın halde bulmuştu. Kadın hakkında çok fazla bir şey anlatamıyordu. Onun gelişi Jess'i şaşırtmış, silahı onu korkutmuştu. En çok gözlerini hatırlıyordu. Açık, açık mavi gözler. Deli mavi gözler diyerek usulca nefes aldı Jess. Ürpertici, tıpkı kedi gözleri gibi. Jess kafasını kaldırıp baktı. Bence o bir uzaylı ya da belki bir robot ya da belki bir canavar. Kadın, çocuğu yaraladı ve ben mutlu oldum. Sonra bakışlarını yeniden yere indirip kendini aniden sertçe annesinin kucağına gizledi. Yüzünü annesinin kabanına gömüp üzgünüm diyerek mırıldandı. Kötü çocuk oldum. Sonra o sesi duydum ve çocuk öldü. Kötü çocuk oldum, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim anneciğim, bir daha yapmayacağım, söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Didi uzaklara baktı, hangisinin acısının daha çok olduğunu bilemiyordu. Çocuğun kimi yoksa ona sarılıp bağrına basan, her ne kadar yetmeyeceğini bilse de onu sakinleştirmeye çalışan annesinin kimi. Kadın onu artık eve götürmek istiyorum dedi, çok geç oldu, sonradan aklına gelmiş gibi ekledi, yarın okulu var. Ne var ki bunu söylemesiyle yarın sabah okula gitmesinin pek de mümkün olamayacağını anlamışçasına suratını buruşturdu. Bu gece hiç de hafife alınmayacak bir geceydi. Bunu atlatmak için tek gecelik iyi bir uykudan çok daha fazlasına gerek duyacaklardı. Dedektif O bir adım öne çıkıp çocuğun yaşadıkları henüz tazeyken bir an önce gerçekleşmesi gereken adli tıp çocuk psikoloğu ile yapılacak olan görüşmeyi hatırlattı. Jess'in annesi başını iki yana salladı. O da en az oğlu kadar kötü ve şaşkın görünüyordu. Didi uzanıp kadının elini sıktı. Sadece bir saat daha diyerek kadını yüreklendirdi. Sonra ikiniz de eve gidebilirsiniz. Yarın bugünden çok daha güzel olacak. Sonraki günde yarından her şey daha iyi olacak. Kadın gözlerini Didi'ye dikti. Onu çok seviyorum. Biliyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım, canımı bile verebilirim. Sadece okul için bir çalışmayı inceliyordum. Birbirimizden sadece 15 dakikalığına ayrıldık. Bunu daha önce de yapmıştık, artık büyüdü. Annesinin sürekli etrafında dolanmasını istemiyor. Ben de onun kendini güçlü ve güvende hissetmesini istedim. Biliyorum, onun için her şeyi yaparım. Didi onu rahatlatmaya çalışarak görüşme ikinize de iyi gelecek dedi. Biliyorum kulağa biraz ürkütücü geliyor ama hikayeyi anlatması Jess'in onu sahiplenmesine yardımcı olacak. Giderek başına gelen bir şeymiş gibi bahsetmekten çıkıp kontrolü eline alabildiği bir hikaye gibi anlatmaya başlayacak. Başka çocuklarda da bunu gözlemledik. Konuşmak iyi gelecek. İçinde tutması çok daha kötü. Jenny derin bir iç çekip çenesini oğlunun başının üzerine koydu. Tüm dünyaya karşı Jenny ve Jess diye mırıldandı. Sen iyi bir annesin. Daha fazlasını yapmalıydım. Bir annenin hayat hikayesi. Çocuğun var mı? 10 haftalık, daha şimdiden hayatımın aşkı. Yerimde olsan ne yapardın? Umarım bunu hiç düşünmek zorunda kalmam. Lütfen. Didi bir an duraksayıp en dürüst haliyle cevapladı. Kendi gücünü keşfetmesine yardımcı olmaya çalışırdım. Kötü şeyler zaten yaşandı geçti. Şimdi artık Jess'in doğru yönü bulmasını sağlamalı. Artık bir kurban gibi değil, kontrolü elinde bulunduran güç olduğunu hissetmeli. O zaman kendini daha güçlü ve daha güvende hissedecektir. Kadın gözlerini Didi'nin yüzüne dikmiş dikkatle bakıyordu. En sonunda, "Tamam, merkeze geliyoruz," dedi. "Psikolog, uzmanla görüşeceğiz." Didi sizi orada bir de avukat karşılayacak dedi. Oğlunuz ve sizin için elinizin altında kullanabileceğiniz imkanlar var. Lütfen onları kullanmaktan çekinmeyin. Didi kadına kartını uzattı ve sonra doğrulup soğuktan donmuş eldivenli ellerini kabanının ceplerine soktu. Yardımın için teşekkürler Jess dedi. Sorularımı cevapladığın için sana minnettarım. Küçük çocuk ne kafasını kaldırdı ne de cevap verdi. Didi sonra da annesine oğluna iyi bak dedi. Ah bakacağım dedektif bakacağım. Didi arabadan uzaklaşarak O'ya doğru yürüdü. Tam cinsel suçlar dedektifinin yanında durmuştu ki birinin onlara seslendiğini duydu. Her iki dedektif de arkalarına döndüklerinde ilk polis aracındaki bir devriye polisinin elini onlara doğru salladığını gördüler. Dedektifler diye bağırdı polis, çabuk bunu görmeniz lazım. Didi ve O birbirlerine bakıp buzlu kaldırımda hızla yürümeye başladılar. Devriye polisi aracın yolcu kapısını açık bırakmış, onlara içeri bakmaları için işaret ediyordu. ''Arabanın torpidosuna bir bakın.'' dedi aceleyle. ''Dokunmayın. Daha sonra delil birimine vermek üzere şuraya koymuştum. Sonra kaloriferi açtım ve bir de baktım ki...'' Torpidonun üzerinde duran katilin bıraktığı nottu. Bir plastik koruyucunun içine yerleştirilmişti. Yine aynı özenle yazılmış yuvarlak harfler bu kez tam bir sayfadaydı. Ama bu kez Didi biraz daha yakından baktığında daha küçük ve iç içe geçmiş birkaç harf daha gördü. İlk bakışta soluk birer leke gibi görünüyorlardı. Didi başını aniden kaldırıp polis memuruna baktı. ''Dokundun mu hiç? Sen bir şey yapmadın değil mi?'' Didi geri çekilip dedektif O'nun da görmesini sağladı. Memur Piotrov aceleyle hayır dedi. Sıcaktan olmuş olmalı. Bir şeylerin olduğunu gördüğümde notu elime aldım ve harfler o an silindi. Ama yeniden ısınan torpidonun üzerine koyduğumda Didi kalbinin hızlandığını hissedebiliyordu. Memur bana kalırsa limon suyu dedi. Benim çocuğum da okulda böyle bir deney yapmıştı. Limon suyuyla gizli notlar yazabilirsiniz. Limon suyu kuruduğunda harfler yok oluyor. Ama notu sıcak bir ampulün üzerine koyduğunuzda yeniden hepsi ortaya çıkıyor. Sanırım burada arabanın torpidosu ampul görevi gördü. O hala kağıdın üzerine eğilmiş halde not içinde not gizli diyerek mırıldandı farklı bir el yazısıyla. Farklı bir fikir dedi Didi kısaca alt dudağını kemirmeye başlamıştı. İlk not, günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol, her zamanki gibi büyük ve yuvarlak harflerle yazılmıştı. Onun tam aksine gizli mesaj çok daha küçük ve iç içe geçmiş harflerle sanki aceleyle karalanmış gibiydi ve 10 sentten daha küçük bir alana sıkıştırılmıştı. Bir emir, bir sataşma hatta bir rica, iki basit kelime. Yakala beni. 25. ayrımın sonu. Sayfa 332.